Merhaba.
Merhaba.
Bugün sizlerle birlikte Stephen Zweig'ın ikinci kitabı olan Satrancı yorumlayacağız. Baştan söylemek gerekirse biz bunu korkudan daha çok beğendik. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyoruz. Birincisi ya bizim satrancı olan ilgimizden dolayı bize böyle geliyor. Ya da ikincisi satranç korkuya göre biraz daha temelli ve kurgusu daha sağlam ve yoğun olduğunu düşünüyoruz. Korku beklentiyi büyük tutup sonunda biraz beklentiyi karşılayamıyor gibi görünüyor bizim gözümüzde. Ama satrançta öyle değil. Hani normal akışı mükemmel adeta. Değil mi?
Evet, satranç korkuya göre daha güzel bir kurguya sahip ve daha anlamlı bir konusu olduğunu düşünüyorum.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Ufaktan istersen başlayalım Firdevs. Ne dersin yazarımızdan?
Olur, başlayalım. Satranç Brezilya'da yazılıyor. Stefan Zweig'ın ölmeden önceki son kitaplarından biri. Zweig yaşadığı dönemde Nazi baskısına dayanamayıp ülkesini terk etse de bu kaçışa rağmen yine de Nazi baskısından kurtulamıyor ve bu hem ruh haline hem de eserlerine oldukça yansıyor. Bu kitapta da olduğu gibi.
Kesinlikle. Hatta neredeyse hiçliğin içinde kaybolmama savaşı verdiğini söyleyebiliriz.
Evet. Zaten bu temel konusunu oluşturuyor kitabın.
Aynen öyle. Ufaktan hikayeye geçelim istersen. Hikaye bir gemide geçiyor. Burası da çok ilginç bence. Çünkü çok az sayıda kitap olduğunu düşünüyorum böyle gemide geçen. Bu arada fikirlerinize açığız. Her türlü fikrinizi için bize mesaj atabilir, ulaşabilirsiniz kitap önerileri için. Dedikten sonra devam ediyorum. Buenos Aires'e gidiyor bu gemi ve vapurda bir tanıdığı ile konuşan kahramanımız az ötesinde gazetecilerin bir kişinin etrafında toplanıp onun soru yağmuruna tuttuğunu görüyor. Yanındaki arkadaşı bu kişinin dünyaca satranç şampiyonu Zentovic olduğunu söylüyor ve hikayesini anlatmaya başlıyor efendim.
Zentovic'in hikayesi şu şekilde başlıyor. Küçükken bir papaz tarafından evlat edinilmiş ve yetiştirilmiş. Satrançla tanışması ise şu şekilde oluyor. Papaz her akşam jandarma çavuşu ile satranç oynarlarken Zentovic de onları izliyor. Ve bir gün çavuş ve Zentovic baş başa kalıyorlar ve Zentovic o maçı kazanıyor. Daha sonrasında papazla da bir maç yaptıklarında o maçı da kazanıyor. Ve Zentovic'in satranca karşı bir yeteneği olduğunu fark ediyorlar. Daha sonrasında papaz ne kadar yetenekli olsa da kendisinden daha üstün insanlarla maç yapması gerektiğini söylüyor Zentovic'e. Ve Zentovic kasabadaki yarışmalara katılıyor. Daha sonrasında iyice gelişerek dünya şampiyonluğuna kadar yükseliyor. Tabii bu sırada bu kadar başarı ona kibir ve ego da getiriyor.
Evet, o zaman ilk sorumuza başlayalım. Her başarının altında mutlaka bir kibirlenme var mıdır? Yani hep mütevazı olduğunu söyler insanlar. İşte ben çok kibirlenmem ya falan gibi görünürler ya da. Gerçekten böyle midir sence?
Bence her başarının arkasında bir kibir yatmıyor. Aksine bir eksiklik hissi yatıyor. Yani kişi kendini şöyle bir analiz ediyor. Atıyorum eksik olduğu konuları tespit ediyor ve onu gidermeye çalışıyor. Ama onda yeterince iyi olamazsa o eksik olduğu konusunda daha fazla giderek onu en mükemmele ulaştırmaya çalışıyor. Eğer en mükemmele ulaşırsa işte o zaman başarıya ulaşıyor. Ama
Peki ardından
efendim.
sen söyle devam et.
Ama işte kibir, ego gibi şeyler onun o eksiklerini görmesini engeller diye düşünüyorum bazen ben.
Evet, peki sonrasında gelen ego, yani şunu sormak istiyorum aslında. Sence ben mütevazıyım, işte çok fazla egolanmam bir başarı karşısında diyen insanlar çoğunlukla yalan mı söylüyordur yoksa gerçek de söylüyorlar mı?
Ya tabii ki de insanlar bir şeye başardıktan sonra bir özgüven, bir ego patlaması oluyor. Bunu bazı insanlar frenleyip ya ben ne yapıyorum deyip kendini sorguladığı zaman tamam mütevazi olabilen insanlar var. Ama eğer o başarının büyüsünde kaybolup egoya dönüşürse yani onu frenleyemezse ya ben ne yapıyorum deyip bir durdurmazsa bunu o zaman kibire ve tabii ki de egoya dönüşür.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Evet, sonra da bu hikaye anlatıcımızın bayağı ilgisini çekiyor hikaye. Onunla tanışmak istese de kendini pek beğenmiş, fazla kimseyle de konuşmayan Zentovic ile bir türlü istediği iletişimi kuramıyor. Bundan bahsetmiştik zaten kibirli olduğunda. Bir gün bir satranç tahtası alıp ilgisini çekmeyi planlıyor. McConner isimli emekli bir albay ile oynamaya başlıyor. McConner hırslı biri ve anlatıcımıza yenildikçe daha çok oynamak istiyor. Bir ara Zentovic onların oyununa göz ucuyla bakıp geçiyor. Anlatıcımız McConner'a o bakanın dünya şampiyonu olduğunu, belli ki oyunumuz ilgisini çekmedi diyor. Bu durum McConner'ın içine ateşi atıyor. McConner az önce de söylediğim gibi hırslı bir tip. Zentovic'e maç teklif ediliyor ama ilk başta tabii ki kabul etmiyor. Daha sonra ücret karşılığında oynamayı kabul ediyor. Ertesi gün oyun oynanıyor ve Zentovic rahatlıkla kazanıyor. Ama McConner hırsı yüzünden sürekli para karşılığı oynuyor. Artık iş kumara dönüşüyor. Sen de konuş, ben çok konuştum.
Daha sonra bu şeyden bahsedeceğim. Şu işte bir siz hepiniz ben tek.
Ha bir dakika. Aa bir dakika, siz hepiniz ben T'ye daha gelmedik ki. Geldik mi?
Gelmedik mi? İlk işte maç yapıyorlardı, ücret karşılığı. Hatta
İndirin.
herkes toplanıyordu. İşte şunu mu yapsak, bunu mu yapsak. Hatta doktor tam o sırada geliyordu. İlk maçı kaybediyorlar. Daha sonra ikincisinde doktor geliyor. Öyle yapmayın, şu şöyle şöyle yapın diyor. İkinci maç berabere kalıyordu.
Ses.
Ses geliyor şu an.
Tamam. Üf.
Paslanmışız bayağı ya.
Üf, hakikaten çok kötü oldum ben.
Ne yapalım?
Tam devam ediyoruz. Evet, şeyden devam et sen. Doğru. Sen devam et. Ben çok dağıldım şu an.
Tamam, bir dakika. En son şey dedik işte para karşılığı maç oynamaya başlıyor diyor.
Aynen. Yeni, aynen evet.
3, 2, 1. Tabii bu kadar ünlü bir şampiyona karşı maç kazanmanın kolay olmayacağı aşikar. Böyle olunca gemideki birkaç kişi toplanıp şampiyona karşı yarışıyorlar. Yani şampiyon tek, birkaç İnsan topluluğu da beraber karar verip bu şekilde maç yapıyorlar. İlk maçı şampiyon baya büyük bir farkla yeniyor. Ama ikinci maçta tam kritik bir noktada Doktor B adlı biriyle karşılaşıyoruz ve maçın kaderini tamamıyla değiştiriyor. O maçtaki hataları tespit ediyor ve insanların nasıl oynaması gerektiğini anlatıyor. Bu şekilde ilerleyin. Böyle olursa berabere kalma şansınız var diyor. Ve bizimkiler de dinliyor tabii ki onu ve maç berabere bitiyor. Daha sonrasında anlatıcımızın bu dikkatini çekiyor. Ya kim bu? Nasıl bildi? Nasıl bu kadar başarabildi şampiyonu berabere kalmayı diye merak ediyor. Ve onunla konuşmaya başladığında uzun bir süredir satranç tahtasının başına geçmemiş olmasına rağmen bunu hatırladığını öğreniyor. Ve daha
Yeteneksiz
sonrasında Doktor B'nin hayatını, geçmişini öğrenmeye başlıyoruz.
Firdevs.
Ha?
Guluk diye bir ses geldi mi?
Hayır.
Abi ben konuştum ama bir daha söyleyeceğim son cümleni. Allah, mikrofon uçtu. Bir daha söyleyeceksin son cümleni. Ben konuştum çünkü guluk diye ses geldi mi diye konuştum.
Tamam, bir dakika. Tamam. 3, 2, 1. Daha sonrasında Doktor B ile konuşmaya başlıyorlar ve Doktor B'nin geçmişini öğrenmeye başlıyoruz.
Evet. Bu doktor bir Almanya'nın Avusturya'yı işgali sırasında esir alınmış. Herkes gibi toplama kamplarına götürülmüyor. Ama ondan elde edilecek bilgiler olduğu için farklı bir yöntemle tutsak ediliyor. Yani işkence yapılıyor. Kitabımızın en ilgi çekici kısmı da burası. Adamın içine düştüğü hiçliği o kadar güzel anlatıyor ki bence mükemmel işlenmiş sence?
Evet, soluksuz okudum buraları. Bayağı güzeldi.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Doktor B Gestapo tarafından bir otel odasında aylarca hücre hapsine kapatılıyor. Bir sorgulama öncesi bekletildiği odanın duvarında asılan montun cebindeki satranç kitabını çalmayı başarıyor. Zaten bu tutsaklığın da aslında sebebi onu yıldırmak. Yani sıkıntıdan adam patlayacak, işte bilgileri söyleyecek sözde. Ama bu elemanımız, yani Doktor B, satranç kitabını çalmayı başarıyor. Kitaptaki kaydedilmiş oyunları satranç tahtası olmadan kendi kafasında oynamaya başlıyor. Ama öncesi de çok güzel bence. Bu getirdikleri yemeklerdeki ekmekleri, kırıntılarını kullanıyor. Onları oyuncular olarak kullanıyor. Piyon, şah, vezir gibi kullanıyor. Sonra desenli, kare desenli battaniyesini, ne denir ona? Kare kare mi denir? Ne denir?
Ekose.
Ha, ekose değil mi? Yal bilgiyle. Evet. 3, 2, 1. Ekose desenli battaniyesini de satranç tahtası olarak kullanıyor. Gerçekten buradaki azmine şahsen hayran kaldım.
Evet, ilk başta satrancı da tam bilmediği için hayal de edemiyor. O yüzden böyle bir çözüm yolu buluyor kendince.
Gerçekten mükemmel bir çözüm yolu ama takdir ettim.
Evet.
Ben şimdi düşünmüştüm ki bu kitabı aldı. Dedim kendimce.
Nasıl kurtulacaksın? Aldın ama.
Aldın ama sonra yani ne yapacaksın? Hani doğru düzgün bir oyunun şeyin yok, eşyan yok. Hani şunu şunu yerine koyayım işte şah şu olsun, vezir bu olsun da diyemezsin gibi düşünmüştüm ama mükemmel bir kurtuluş izledi gerçekten.
Bunun
Satranç
hiçliğin vermiş olduğu artık bir kendini kurtarma çabası diyebiliriz buna.
gerçekten yani ben şöyle düşünüyorum. Bu da bir diğer sorumuz olsun. Sence eğer Doktor B bu satranç kitabını çalamasaydı eğer gidip öter miydi? Yani çıldırır mıydı ya da öter miydi?
Ya öterdi ya da akıl sağlığını çok kötü bir şekilde kaybederdi. Çünkü o hiçlikten artık böyle dayanılmaz bir raddeye gelmişti. Yani hani kitap yok, kalem yok, okuyacak bir şey yok, oyalanacak hiçbir şey yok. Yani tüm gün kendi başına, tek başına o odada ve düşünceleriyle baş başa. Bu da belli bir süre sonra artık insanın psikolojisini bile zorlayacak hale gelir yani.
Yanlış hatırlamıyorsam zaten ötecekti de. Ötmeyi
Evet.
planlıyordu.
Son anda
Ama
bir
son anda.
kaçış yol buldu.
Aynen. Satranç hücresinde çıldırmak üzere olan Doktor B'nin hayatını adeta kurtarıyor. Ancak zamanla ölü nokta dediği kitaptaki bütün oyunları ezbere öğreniyor. Sonra kitabı çalmadan önce hücredeki sıkıntıdan yıprandığı konumuna tekrar düşüyor. Yani bir anlık heyecan gibi düşünebiliriz. Çünkü tekrardan her şeyi monotonlaşmış oluyor.
Evet, beyni artık o kitabı yalayıp yuttu. Artık kitabın her cümlesini bilir hale geldi en sonunda böyle.
Evet. Bunun üzerine kafasında yeni kendince parti mi desek, turnuva desek daha doğru olur. Kendi kafasında turnuvalar icat ediyor ve artık şizofrenik derecede bu turnuvaları sinir krizi geçirene kadar kendi kendine karşı oynamaya çalışıyor. Ki gerçekten çok zor bir şey. Yani
Evet, özellikle satrançta hani tek bir hamle yapıp bırakmak değil. Bir sonraki, üç sonraki, dört sonraki, beş sonraki hamleyi hesaplamanız gerekiyor. Ve bunu önce siyah olarak kendi düşünüp yapıyor. Daha sonrasında beyaz olarak düşünüp yapıyor. Ve hani önceki düşüncelerini de silemiyor yani. Sonuçta siyahın nasıl ilerleyeceğini kendi de bilir halde. Tam bir şizofrenik durum oluşuyor.
Evet, yani burada göründüğü kadar kolay değil gerçekten. Bilmeyen yoktur. Ama normal satranç oynaması bile ne kadar zor. Bir de kendi karşındakinin hamlelerini bilirken oynamak ne kadar zor. Bir de ikisi de sensin. İki kişilik oluşuyor aslında. Burada şizofrenik durum dediğimiz o. İki tane benlik oluşuyor. Bir benlik siyah, bir benlik beyaz. Biri diğerine karşı üstün gelmek zorunda.
Evet ve her ne olursa olsun kazanan da kaybeden de yine kendisi oluyor.
Evet, bu gerçekten tam bir ikilik çıkarıyor. Tek vücut, iki farklı benlik. İkilik çıkarıyor ve şundan da bahsetmek istiyorum. Biz çok profesyonel oyuncu ile sayılmayız hatta, ama adamın yeteneği var ve biz mesela bir piyonun çok fazla nereye ne yapacağını, ne 5 hamle sonra nereye çıkacağını bilmeyiz. Bir hamle oynarız. En fazla 2-3 hamlesini tahmin edebiliriz. Ama adamın zaten bir yeteneği var. Çok fazla hamle görebiliyorken, bir de ikilik olması, iki tane benlik olması gerçekten çok büyük sıkıntı. Bunu
Tam
söylemeye
bir
çalışıyorum.
deli dahi durumu oluyor artık böyle.
Evet. Çok hani çok fazla abarttığımızı da düşünebilirsiniz, ama hiç sanmıyorum.
Çok ince bir çizgide yürüyor.
Evet, ve aşağısı tamamen uçurum. Çok
Ve
sakat.
bu kendini bu kadar zorlamasının sebebi de hiçlikten kaynaklı. Yani eğer kendini bu kadar zorlamazsa, bir şeyler yapacak bir şey bulamazsa bu sefer hiçlikten, boşluktan, sıkıntıdan delirecek. Yani aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık desek yeridir.
Kesinlikle. Ama en sonunda artık anlıyorlar ki Doktor B'den bir bilgi alamayacaklar. Adamı salıyorlar.
Bir dakika, bir dakika Dilek. Bölüyorum ama şu hiçlik şeyine gelmişken o Aristoteles'in sözü fızartırt onlar var. Ondan onu
Ha, araya söz.
söyleyelim.
Oo, mikrofon düşüyor. Tamam, araya söz atalım. Buyurun, sizdeyiz.
3, 2, 1. Aristoteles tam olarak bizim karakterimizin yaşadığı döngüyü, dönüşümü anlatmış. İlk başta tamam kendini, benliğini falan sorguladı. İşte kendini buldu ama artık o da yetmez oldu. Delirme aşamasına geldi.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Hazır sözlerden girmişken ben de bir söz söylemek istiyorum. Direkt hatta kitabımızdan. Her hamlesini çoktandır ezbere bildiğim oyunları bir daha oynamanın bir anlamı var mıydı?
Kişi bunu zaten kazanma tutkusu, işte heyecan, rekabet için yapıyordu. Yani satranç bu heyecanları duygularıyla güzel bir oyundur. Ama kişi bunu kendi yapınca aynı bu cümledeki gibi büyük bir soru oluşuyor.
Aynen. Kesinlikle. Ardından
Daha sonrasında artık bu kendi maçlarıyla da kafayı bozmuş olan karakterimiz en sonunda öyle bir ruh haline giriyor ki bildiğiniz kriz geçiriyor ve daha sonrasında uyandığında kendini hastanede buluyor. Uyandığında hemşire ona işte böyle böyle kriz geçirdiğini ve bir hastanede olduğunu açıklıyor. Ve bu şekilde oradan diğer insanlara ulaşıp işkencesinden de bu şekilde kurtulmuş oluyor.
İşkence biraz daha uzun sürseydi adam ölebilirdi.
Yani kesin yani sağ çıkamazdı oradan. Ya maneviyatını, akli dengesini kaybederdi ya da kendini falan öldürürdü herhalde.
Kalp krizinden falan da gidebilirdi bence.
Olabilir.
Efendim, sonra gemide satranç şampiyonuna karşı ilk müsabaka Zentovic'in yenilgisiyle bitiyor. Doktor B zihninde kendiyle yaptığı binlerce oyunun verdiği yetkinlik sayesinde Zentovic'in oynayacağı oyunları önceden hesaplayabiliyor ve çok hızlı bir şekilde hamle yapıyor. İkinci müsabaka sırasında Zentovic karşısındakinin zamanla huzursuzlaştığını fark edince ve bu da Doktor B'nin zayıf noktası oluyor. Özenle yavaş yavaş oynuyor. Ve Doktor B yine kriz geçiriyor ve turnuva yarıda kalıyor.
Evet, o hassas noktasını bulup tam oradan vuruyor şampiyon.
Bu arada bununla ilgili çok güzel bir söz. Oyunun galibi sondan bir önceki hatayı yapan oyuncudur.
Bu bayağı güzel bir sözmüş.
Yani şey, bu hani yeniliyor ya Santovic.
Evet,
Orada
orada zaten şöyle oluyor. Artık o kendi aklında farklı oyunlar oynamaya başlıyor. O sırada gerçek önünde olan oyunu unutuyor ve alakasız bir hamle yaparak yeniliyor.
o zaman sözler bölümümüzden devam edelim. İlk sözümüz, hayat satranç için çok kısa. İkinci sözümüz, satranç hakkında hayat için çok uzun olduğu söylenir. Ama bu satrancın değil, hayatın kusurudur.
Şimdi satranç o kadar komplike bir oyun ki dedikleri gibi hayat satranç için kısa kalabilir.
Evet, çoğu zaman öyle bile olabiliyor.
Yine satranç ve hayatla ilgili bir söz. Satranç hayat gibidir. Her parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işe yarar, bazıları sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi. Satrançta da skor tutulmaz. 10 parçanı kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu. Olasılıksız kitabından bir söz.
Çok iyi.
Evet.
Çok
Çok
iyi.
güzel anlatmışlar burada.
Evet. Şimdi ünlü bir şampiyondan özlü söz. Satranç zihinsel işkencedir. Kasparov.
Bu çok haklı ya. Gerçekten satrancın ustasının hele bunu söylemesi gerçekten çok hoş.
Buradan Kasparov'a sevgi ve saygılarımızı gönderelim o zaman. Capablanca bir diğeri. İyi oyuncu her zaman şanslıdır demiş. Buna katılıyor musun?
Ya bu pek doğru değil bence ya. Çünkü satranç bir strateji oyunudur, mantık oyunudur. Şans neredeyse yok yani. Çok az bence şans. Yani nasıl şans, neyi düşünerek bunu dedi merak ediyorum.
Peki o zaman Capablanca ile ilgili bir söz. Satranç Capablanca'nın ana diliydi.
Capablanca o zaman bayağı şanslı bir insandı.
Oo, mükemmel. Mükemmel bir analiz. Tebrikler. Ki Botvinnik de zaten böyle demiş. Satranç analiz sanatıdır demiş.
Yani bunun üstüne söz söylenmez.
Travis demiş ki kafanız karışıksa satranç oynayın. Peki buna katılıyor musun?
Şimdi odaklanmayı arttırıp zihnin düzene sokabiliriz denebilir. Ama zaten karışık olan aklı bir de iyice karmaşık olan hamlelerle karıştırma ihtimali de var.
Evet. En zoru kazanılmış oyunu kazanmaktır. Sence de böyle mi?
Valla çok satranç konusunda tecrübem olduğunu söyleyemeyeceğim ama bunun da yine o kibir meselesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben.
Taş kaybetmemek için çok oyun kaybedilmiştir. Buna katılıyor musun?
Aa, bu doğru, evet. Tecrübe kesinlikle çok önemli satrançta.
Tecrübeyle sabit, değil mi?
Evet.
Satrançta insanın kendi kendisine karşı oynamak istemesi, kendi gölgesinin üzerinden atlamak istemesi gibi anlamsız bir zıtlık durumudur.
Daha önce de dediğimiz gibi kazansa da kaybetse de yine içinde bir tane kaybeden taraf olacağı için bu cümle
Aynen.
onu özetlemiş. Bizim satranç hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.